Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanlarda konuşmamız gereken birçok konu birikti ama bir Hodler günlüğü bakımından değerlendirirsek bu seriyi, bugüne kadar çok fazla yapmadığımız bir konu üzerinde durmak istiyorum bugün. Yakın bir zamanda Satoshi'nin yeni ortaya çıkan e-mailleriyle tanıştık. Bu konu üzerine mutlaka bir bölüm yapmak istiyorum. Bunun dışında halving zamanı yaklaşıyor. Neredeyse tam bir ay kaldı. Blok yüksekliği olarak 840 bine geldiğimizde ödül yarılanması gerçekleşecek, birçok kişinin bildiği gibi. Tarih olarak da 19 Nisan gibi bir zamana denk geliyor sanırım. Ve ben bu bölümü kaydederken blok yüksekliği 834 binin biraz üzerinde. Yani 6000 bloktan daha az bir zaman kaldı halvinge. Aslında zaman kavramına bu blok boyutları üzerinden bakmayı çok seviyorum ve sanırım bu yayınları takip edenlerin hepsinin farkında olduğu gibi Bitcoin blokları her 10 dakikada bir geliyor. Bir günü de 24 saat üzerinden değerlendirdiğimizde günde ortalama 144 blok yapıyor bu da. Yani bu bölüm yayına girdikten sonra yaklaşık olarak 5000'in biraz üzerinde bir blok kalmış olacak halving için ve bu çok uzun bir süredir beklediğimiz bir şeydi. Her 4 yılda bir gerçekleşen, adeta bir güneş tutulması gibi bir olay aslında halving. Ekonomik bir teori içinde de daha önce karşılaşmadığımız çok ilginç bir fikir, ödül yarılanması. Çünkü biz genellikle eğer bir şey değer kazanıyorsa, yani zaman içinde değeri artıyorsa ve yine artmaya devam edeceğini düşünüyorsak, bu halving olayının tam tersini yapıyoruz ve üretimi arttırabildiğimiz kadar arttırmaya gidiyoruz. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Değerli bir şeyi daha çok üretebilirsek karşılığında çok daha yüksek bir ödeme alabiliriz. Fakat genelde elbette böyle olmuyor ve sanırım neden böyle olmadığını da hepimiz çok iyi anlıyoruzdur. Ancak bugün konumuz halving değil. Onu yeri geldiğinde konuşmak istiyorum. Yine Satoshi'nin son e-mailleri de değil konumuz. O maillerin üzerine de biraz daha fazla çalışmak istiyorum. Bir gün burada kendimce Satoshi'nin en gizemli yanları üzerine naçizane öğrendiklerim kadarıyla detaylı bir bölüm yapmış oluruz ama bugün o günde değil. Buradaki bölümleri bir yolculuk olarak düşünmek hepimiz için daha iyi olacaktır. Ve özellikle mail dönüşlerinden bunu takip edebiliyorum ben de. Bazı kesimlerin şüpheli yaklaşımlarını olumlu manada değiştirdiğini görüyorum. Ve genellikle özellikle son zamanlarda soğuk cüzdanlar üzerine çok fazla soru soruluyor. Ya da belirli oranlarda Bitcoin tutmaya, istek duymaya başladıklarını söyleyenler oluyor. O yüzden yani çok mutluyum böyle bir etki yaratmasından podcastlerin. Yani kısaca burada bir günlük ve yolculuk kaydı tutuyoruz. Tavşan deliğinin içinde yuvarlanıyoruz hep birlikte. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. Bu yayınları hazırlamak bir açıdan bana da inanılmaz bir katkı sağlıyor. En az size sağladığı kadar. Kısacası simbiyotik bir ilişki içindeyiz diyebiliriz. İşte bugün de günlüğün bu aşamasında olması gerektiğini düşündüğüm önemli bir konu üzerine konuşmak istedim. Çünkü önümüzdeki süreç içinde böyle bir bölüm yapmaya yakın bir zamanda bir daha fırsat bulamayacağımı hissediyorum. Bugün biraz fiyat ve özellikle de değer konusunu odak noktamıza almış olacağız. Fakat bunu yaparken Bitcoin ile ilgili bana göre şu ana kadar yapılmış en önemli iki model çalışması üzerinden gitmeye ve kendi fikirlerimi de bunların üzerine eklemeye çalışacağım. Sanırım bunlardan bir tanesinin herkesin bildiği bir model olduğunu söyleyebiliriz. Ya da en azından diyebiliriz ki büyük bir çoğunluk stock to flow modelinin farkında. Ama diğeri ve bana kalırsa daha önemli olanı çoğu kişinin farkında olmadığı model kuvvet modeli. Bu modeller bize şu anlamda yardımcı olmaya çalışıyor. Elimizdeki bu yeni aset çeşidini nasıl değerleyeceğimiz ya da hangi şekilde yaklaşacağımız büyük bir tartışma konusu bildiğiniz gibi. Her kafadan farklı bir ses çıkabiliyor. Kimisi sıfıra gidecek diyor. Bir Ponzi şeması diyebiliyor. Ya da hatta lale çılgınlığıyla bile denk tutanlarla karşılaşabiliyoruz. Üstelik bunlar öyle sıradan insanlar da değiller. Eğer bugün dünyada Bitcoin diye bir şey var olmasaydı, demin sözünü ettiğimiz otoriteler, ekonomi profesörleri ya da finans uzmanları, belki de büyük bir çoğunluğumuzun hayranlıkla takip edeceği isimlerden bazıları olabilirdi bugünlerde. Elbette Avusturya iktisat ekolüyle tanışmamış birisi için geçerli olabilirdi ama bu farklı iktisat yaklaşımıyla da öyle kolay kolay karşılaşamıyorsunuz. Çünkü hiç kimse bunları anlatmıyor. En azından okullarda Ludwig von Mises, Rothbard ya da Hayek'in ismi bir saygı çerçevesinde geçebilirdi mesela. Denilebilirdi ki işte bir de böyle manyaklar var. Biz onları pek sevmiyoruz ve anlattıkları her şey bir safsatadan ibaret. Slaytların arasında siyah beyaz resimleri konularak en azından bir iki dakikalığına da olsa bir nefret dakikası yeri ayrılabilirdi bence. Ama bu bile yapılmıyor. İşte bu da çok ilginç bence. Ve özellikle bilinçli olarak literatürde yokmuş gibi davranılıyorlar. Bugün düz dünyacılarla ya da evrim karşıtlarıyla bile derslerde alay edilirken Avusturya İktisat Okulu sanki hiç yokmuş gibi ekonomi kavramı ele alınıyor üniversitelerde. İşte sadece bu bile bence bazı şeyleri anlatmaya yetiyor. Her neyse, yani kısaca insan ancak kendi şüpheleri ve çabaları sonucunda otoriter fikirlerden uzaklaşabiliyor bugünlerde. Tabii o da yeterince çaba gösterirse geçerli ancak. Eğitimini mühendislik üzerine yapmış biri olarak, istatistik dersi bizim yoğun bir şekilde gördüğümüz bir dersti. Fakat özellikle o bölümün başında bahsettiğimiz kuvvet ya da güç yasası diyebileceğimiz Power Law'dan ben bizim istatistik derslerinde bahsedildiğini pek hatırlamıyorum. Birazdan zaten detaylarına da gireceğiz bu modellerin ama ondan öncesinde yine bazı temel şeylerden bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar Bitcoin fiyatıyla ilgili birçok tahmin yapıldı ve bana göre gereğinden fazla da önem veriliyor işin bu kısmına. Aslında bir miktar anlayabiliyorum ancak arkasındaki temel felsefeyi ve çözmeye çalıştığı problemi atlamamıza sebep olabiliyor fiyata odaklanmak. Zaten bu odaklanma bir noktada yatırımcıları, genel olarak zayıf eller olarak tabir ettiğimiz kişileri bir noktada korkutuyor. Ve eğer yatırımı varsa satıp çıkmasına sebep olabiliyor ya da daha en başında yatırım yapmak konusunda tedirginlik verebiliyor. Çünkü oldukça volatil bir fiyat keşfi içindeyiz. Bir kesimin trilyonlarca dolarlık bir değerleme yapması ve onların karşısında başka bir tarafın sıfır dolar şeklinde bir değer biçmesi bizi çok geniş bir skalada hareket eden fiyatlarla baş başa bırakıyor. Bugün sanıyorum Bitcoin fiyatı çok makul bir oranda ilerliyor olsaydı veya hatta neredeyse dolar bazında altına benzer bir şekilde çok düşük bir seviyelerde artış gösteriyor olsaydı belki de daha fazla kişiyi kendine çekebilirdi. Ancak ne yazık ki böyle bir fiyat grafiği de pek mümkün değil. Ve bugün zaten neden böyle olmayacağını konuşmuş olacağız biraz. Ve yine bana kalırsa böyle olmaması sağlam eller için daha avantajlı bir durum. Bugünlerde artık herkesin kafasındaki hedef fiyat 1 milyon dolar gibi rakamlara kilitlenmiş durumda. Tabii ondan öncesinde ara hedef olarak 100 bin dolar gibi bir rakam önümüzde duruyor ve şu anda bu rakamdan hiç de uzakta değiliz. Bitcoin fiyat hareketi standartları içinde çok küçük bir marj var arada kapatılması gereken. Yani bir anda olabilir bu veya hiç beklemediğimiz bir şekilde belki çok uzun sürebilir. İşte bu belirsizlikler zaten insanın rasyonel düşünmesini etkileyebiliyor. Ve işte ben de bu yüzden fiyatı hep bir kenara bırakmayı tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Bazen önüme bundan 5-10 yıl önceki tahminler ya da fiyat yorumları düşüyor. Örneğin ilk defa 100 dolara çıkışının çok meşhur olan bir video kaydı var. Ya da 3 dolardan alıp 7 dolardan sattığı için aşırı memnun olan, büyük bir kar yarattığını düşünen insanların yazılı kayıtları var. Veya yine bir anda 30 dolara çıktığında artık treni kaçırdık diye yorumlar yapanlar vardı. Yani sözün özü şu, Bitcoin gelip geçici bir şey değil ve her zaman için her fiyattan alınabilecek bir aset. Özellikle de bir birikim yapmak anlamında aylık gelirlerden birikime ayrılan tarafın bence eğer tamamı değilse bile çok çok büyük bir kısmı fiyata pek bakmadan uzun vadede ortalama bir maliyet yaratmak açısından sürekli ve düzenli tekrarlarla alınması gereken bir varlık çeşidi Bitcoin. HODL yapmanın mantığı da zaten buradan geliyor. Biz borsa sihirbazları gibi veya Wall Street guruları gibi en düşükten alıp en tepeden satabileceğimizi düşünmemeliyiz. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını hatta kabul ederek başlamalıyız belki. Bizim en büyük avantajımız şu. Başkalarının artık almaktan korktuğu o ayı piyasalarının en derinlerinde ya da herkesin satmak için fırsat kovaladığı boğa piyasalarının en coşkulu anlarında sakin ve sabırlı bir şekilde o anki bütçenin el verdiği oranda birikim yapmak temel hedef olmalı. Aslında bununla ilgili bazı backtestler yapıp grafikler de paylaşıyorum zaman zaman ve şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda son 6-7 yıl içinde hatta Bitcoin'in peak yaptığı o 2017 sonundan itibaren düşmeye başladığı dönemle birlikte mesela oradan başlanmış olsa bile düzenli bir birikim ve HODL yaparak ilerleyen birisi diğer her türlü yatırım aracı ya da endekse göre çok daha yüksek bir getiri oranı yakalamış durumda. Diğer araçlarla aralarında hatta çok çok ciddi farklar var. Üstelik bu süre içinde Bitcoin iki defa %70 ve üzerinde düştü. Sayısızca yine daha küçük geri çekilmeler oldu. Herkesin midesinin kaldırabileceği bir şey değil bu belki. Ama dediğim gibi mütevazi bir şekilde birikim yapan birisi bu inanılmaz hareketler karşısında kendini oldukça güvenli bir noktada pozisyonlayabiliyor. Hatta çok ciddi geri çekilmelerin daha fazla Satoshi biriktirmesini sağlayan önemli avantajlı zamanlar olduğunu fark edebiliyor bir noktadan sonra. Çünkü şunu anlıyor, Bitcoin bu hareketleri yapmaya uzun bir süre daha devam edecek. Ve buna hazırlıklı olmayanlar, zayıf eller, şüpheci olanları dışarı atacak. Yalnızca midesi sağlam olanlarla yoluna devam edecek. Böyle olmasının en temel sebeplerinden birisi bölüme başlarken konuştuğumuz o iki modelden biri olan Stock the Flow modelinde çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Ben modelin bu arada yanlış olduğunu düşünen taraftayım ama çok ünlü bir çalışma ve bazı mekanikleri anlamamız için bence mutlaka bakmamız gereken bir modelleme. Bilmeyenler için de biraz tarif etmek gerekirse sanıyorum 2018 veya hemen sonrasında Plan B adında bir kişi tarafından oluşturuldu bu model. Bitcoin'in arz kıtlaşmasını ekonomik bir model olarak temeline alıyor ve buna göre belirli bir zaman için fiyat tahmini yapmaya çalışıyor model. Detaylı bir şekilde konuşacağız zaten içerini de. Zaten bu yüzden biraz da halving'den söz etmek istedim bölümün başında. Şöyle ki, ödül yarılanması düşüncesi çok ilginç bir konsept. Fiyat üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor. Bunu Bitcoin fiyat grafiğine ve yarılanma zamanlarına baktığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat tam bu noktada benim kafamı kurcalayan bir başka detaydan daha bahsetmek istiyorum. Sınırlı arz yaratılarak ve 4 yıllık bir zaman diliminde aslında her 210 bin blokta bir gerçekleşen ödül yarılanması 32 kez gerçekleştikten sonra son bulacak. Yani tahmini olarak 2140 yılında tüm Bitcoin'ler çıkartılmış olacak. Zaten bu arz şemasına baktığımızda 2040-2050'lerden sonra %99'u çıkartılmış oluyor Bitcoin'lerin. Buradaki yarılanmaların matematiğinden dolayı ve sonrasında çok küçük ödüller gelmeye başlayacak. Yani şöyle diyebiliriz. İlk 40 yılında %99'u ve geriye kalan 100 yılında %1'i arz edilecek farklı bir açıdan bakarsak. Ve kafamı kurcalayan taraf şurası. Neden yarılanma sayısı 32? Bu rakamı Satoshi'nin limit olarak belirlediği bu yarılanma sayısını matematiksel olarak ben pek anlayamıyorum. Ekonomik açıdan anlıyorum biraz önce konuştuğumuz gibi. Bu arz şoklarının etkisini daha derinden hissetmemizi sağlıyor. Ve hatta Bitcoin'in kendi adına bir reklam kampanyası yürütmesine yardımcı oluyor ödül yarılanmaları. Fakat büyük sayılarla çalışırken eğer farklı bir açıdan bakarsak Bitcoin'deki ödül yarılanması diyelim ki 2140'da bitmeseydi ve aynı şekilde yarılanmaya devam etseydi ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum bazen matematiksel açıdan. Çünkü rakamları çalıştırdığımızda, örneğin bu yayını hazırlarken 2500'lü yıllara kadar bakmak istedim tekrar ve şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Eğer ödül yarılanmaları 2140'da değil de 2500 yılına kadar devam etseydi ki bu da yaklaşık 350 yıl daha demek oluyor. Fakat bu şöyle bir sonuç çıkartıyor. Bu kadar süre eklenmesine rağmen 21 milyon adete sadece 600 bin adet Satoshi eklenmiş olacaktı. Bakın 600 bin adet Satoshi diyorum. 0.01 Bitcoin bile değil. Bu kadar düşük bir sayı. Şöyle, bir sayıyı eğer sonsuza yakınsayan bir zaman diliminde ikiye bölerseniz, bugünden baktığımızda anlamlı sayılamayacak kadar düşük oranlarda bir artış gerçekleşebilir ancak. Bu aynı şuna benziyor. Sonsuz bir yolun yarısını gitmek gibi bir şey aslında. Ve asla ulaşamazsınız o son noktaya. Yani neden daha fazla bir süre devam ettirmedi? Neden 21 milyonda durdurdu? Pek emin değilim o yüzden. O tarihten bir 500 yıl daha fazla devam etse, hatta bir 1000 yıl daha devam etse, 1 milyon adet Bitcoin bile üretmek mümkün değil çünkü. Emin değilim tam olarak neden böyle bir tercih yaptığından, bir son koymaktan. Ama sanırım sonsuzluk algısını ortadan kaldırmak daha iyi bir şey olabilir. Belki de bu yüzden böyle bir şey yaptı. Ve dediğim gibi başka bir tercih olarak toplam üretilecek arzın mevcut stoğa oranını dikkate alınmayacak kadar küçük bir şekilde çok daha uzun bir süre devam ettirebilirdi matematiksel olarak. Bu tercih bence o yüzden çok ilginç. Ve yine daha önce dediğim gibi hiçbir varlık çeşidi için karşılaşmadığımız bir şey şu ana kadar. Zaten Bitcoin'i en ilginç yapan taraflardan birisi de işte bu. Biraz da bu yüzden anlayamıyoruz fiyat hareketlerini. Ancak halvingler bugünkü konumuz değil. Sadece en azından biraz halving öncesinde tüm bunları da konuşmuş olduk. Ve tabii konumuzla ilgili olan taraflarına geçelim artık isterseniz. Stock to flow modeline bir temel oluşturmak için aslında girdim bu kısımlara. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşıyoruz günün sonunda. Elimizde arzı belli olan, üretim takvimi belli olan, toplam stok ve toplam arzın herhangi bir zaman dilimi için kesin bir şekilde elimizde olan bir varlık çeşidi var. Böyle bir varlık çeşidinin fiyat modellemesini yapmak hiç de zor olmasa gerek, öyle değil mi? Değil işte. Ekonominin sanırım en ilginç taraflarını açıklayan şey işte bu zaten. Ve bu kadar belirli bir şeye karşı bile nasıl bir değer biçebileceğimizden asla emin olamıyoruz. Bu çok ilginç. Ekonominin en temel fikirlerinden birisini barındırıyor içinde bu fikir. Yani şunu diyebiliyoruz. Değer subjektiftir teorisini doğrulayan bir sonuç var elimizde. Elbette biz doğa kanunlarına inanan insanlar olarak çevremizdeki hemen her şeyle ilgili bir kanun bulabiliriz. belirli başlı şeyleri formülize ederek açıklayabiliriz. Ve eğer Bitcoin'e bu açıdan yaklaşırsak işte bugün konuşacağımız iki model karşımıza çıkıyor. Ve yine henüz bölümün başlarındayken verebileceğim bir bilgi olarak stock to flow modeli de, kuvvet yasası modeli de benzer bir şekilde 2028 ila 2033 yılları aralığında Bitcoin fiyatının 1 milyon dolarlara çıkacağını öngörüyor. İki modeli de ünlü yapan tarafları da bunlar zaten. Fakat modelleme olarak ikisinin arasında dağlar kadar fark var ve yakından baktığımızda uzun vadede çok ciddi fiyat ayrışmaları var. Ama temel olarak aslında ikisi de aynı şeyi söylüyor. Bu modeller şunu diyor. Bitcoin özellikle yarılanmalardan ötürü arz şokları sebebiyle bozulan talep dengesiyle birlikte logaritmik bir ölçekte fiyat hareketi yapıyor. Bunu Bitcoin ile ilgili fiyat grafiklerine baktığınızda her uzun vadeli grafikte görebilirsiniz. Ve aslında herhangi bir şeyle karşılaştırma ya da fiyat grafiği çıkartırken logaritmik bir ölçekte grafik yaratmak çok daha anlamlı sonuçlar çıkartacaktır. Bu şekilde bakınca grafik daha anlamlı görünecektir eğer denerseniz. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Bu tip konularla ilgili olanların fark etmiş olabileceği gibi ya da fark etmediyse başka yerlerde de karşısına çıkabileceği gibi Bitcoin grafiklerine logaritmik bir ölçekte bakılması gerekiyor. Ki bunun en büyük sebebi de arz şoklarıyla birlikte yaşanan talep etkisi. Şimdi yavaş yavaş modellere geçersek, stock to flow üzerine daha önce de biraz konuşmuştuk ama bugün daha detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz gibi aşağı yukarı 4 yıllık periyotlarda, yani her 210 bin blokta bir gerçekleşen ödül yarılanmalarını merkeze alarak bir stock ve yeni arz akışı üzerinden belirli bir oran çıkartmak ve bu oranı belirli bir ampirik sayıyla logaritmik bir tabana indirgeyerek fiyat tahmini yapmak üzerine kurulu stock to flow modeli. Elbette bunu yapabilmek için öncesinde geçmiş verilerden faydalanmak gerekiyor. Yani bu aynı zamanda istatistiksel bir çalışma, arkasında ekonomik bir temelle birlikte tabii ki. Çünkü yarılanma ve arz şoklarının fiyata ilişkisini tespit etmek, bana kalırsa bu modeli ekonomik bir temele oturtuyor. Her ne kadar ben hatalı olduğunu düşünsem de, parantez içinde bunu da belirtmem gerekiyor. Stock to flow peki nasıl bir model? Bunun üstüne biraz konuşalım isterseniz. Şöyle ki, Bitcoin ilk yaratıldığında her blok ödülü bilindiği üzere 50 Bitcoin olarak başladı. 4 yılda bir bu ödül yarılanmak üzere tabii. Şimdi buradan baktığımızda sadece birinci yılda 2 milyon 628 bin adet Bitcoin üretildi diye biliyoruz. Peki toplam stok neydi? Elbette sıfır olarak başladı. Bugün birçok shitcoin ya da benzeri kripto varlık olduğunu iddia eden diğerlerinin aksine. İşte o yüzden bu açıdan baktığımızda birinci yıl sonunda Bitcoin'in stok akış oranı 1 oluyor. Yani %100. Yani 1 yılda 2'ye katlanıyor demek bu da. Toplam 2 milyon 628 bin Bitcoin üretildi ve böylece toplam stok da aynı şekilde 2 milyon 628 bin oldu. Bu iki rakamı birbirine böldüğümüzde bir sonucuna ulaşıyoruz. Bu da stok akış oranı. Peki ikinci yıl ne oldu? Tekrar 2 milyon 628 bin adet Bitcoin üretildi. Ancak toplam stok ilk yılla birlikte birleşince 5 milyon 256 bin oldu. Ve sizin de kolayca hesaplayabileceğiniz gibi stok akış oranı 2'ye çıkmış oldu. Yani Bitcoin arz enflasyonu %50'ye düştü. Çünkü üretilen adet toplam stoğun yarısına düşmüş oldu. Üçüncü yılda yine 2 milyon 628 bin adet üretildi. Toplam stok 7.8 milyona çıktı. Yani stok 3 katına çıkmış oldu. Her yıl aynı üretim devam ettiği için. Diğer bir deyişle de toplam arz yıllık üretimin 3 katı oldu. Ve Bitcoin enflasyonu %33'e düşmüş oldu. Ve işte buradan da görebileceğiniz gibi bu arz takvimi, stok akış oranları bu şekilde belirli bir düzenle devam ediyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen üretim yarılanmasındaysa buradaki oranlar daha dramatik ölçüde düşmeye devam ediyor. Ve toplam stoğa oranla çok daha düşük seviyelere iniyor. İlk yıl için %100 ile başlayan enflasyon oranı sadece 3 yılda %33'e düşmüş oluyor. Takip eden süreler içinde %15'lere düştü ödül yarılanmalarıyla birlikte. Ve bugün için baktığımızda da şu anda bu enflasyon oranı 2024 yılının halving öncesinde %1.8'lere kadar düşmüş durumda. Yani diğer bir deyişle bu arz takviminin ve sınırlı arzla birlikte yarılanmanın arkasında yalnızca bir kısıtlılık önerisi değil, aynı zamanda deflasyonist bir ekonomik teori de yatıyor. İşte bu da daha önce karşılaşmadığımız bir şey. Elbette bazı sektörlerde, örneğin elektronik eşyalarda gerçekleşen deflasyondan bahsetmiyorum. Çünkü onları bir takas aracı önerisi olarak değerlendirmek pek mümkün değil. Ve bu yüzden daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık diyorum. Yoksa özellikle elektronik eşyalarda teknolojik gelişimlerle birlikte benzer bir deflasyon görüyoruz. ürünlerin kapasiteleri bakımından. Ama bu fiyatlara yansımıyor. Bunun en büyük sebebi de fark edebileceğiniz üzere kullandığımız para birimlerinin neredeyse hiperenflasyon seviyesinde bir değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bu sektördeki üretimlerde bir sınırdan da söz etmemiz pek mümkün değil. Her neyse, konuyu çok dağıtmadan tekrardan modele dönersek, Bitcoin'in tarihsel fiyat verileriyle birlikte arz takvimini ve stok akış oranlarını eğer bir model içine oturtmak istersek aralarında bazı bağlantılar görünmeye başlıyor ve bunu da market cap üzerinden kontrol edebiliyoruz. Örneğin bu modelin yaratıcısı Plan B diyor ki 2013 yılına geldiğimizde 10 milyon adet Bitcoin üretilmişti. Ve stok akış oranı da o demin konuştuğumuz gibi 1, 2, 3 şeklinde artarken 2013'te 7.9'a çıkmıştı. Yani diğer bir deyişle enflasyon %12'lere düşmüştü. Yine 2013 için Bitcoin fiyatı ortalama 13 dolar civarlarındaydı ve şimdi bu fiyatı da toplam stokla çarparsak, yani elimizdeki 10 milyon adet Bitcoin'i 13 dolarla çarparsak 130 milyon dolar gibi bir piyasa değerine ulaşıyoruz. Hepimizin bildiğini düşündüğüm piyasa yaklaşımları bunlar zaten. İşte bu şekilde her yılki fiyat ve o yılda olan toplam Bitcoin miktarıyla geçmişten bugüne kadar Bitcoin'in piyasa değerini manuel olarak hesaplayabiliriz. Basitçe toplam arz çarpı Bitcoin fiyatı yapıyoruz burada. Şimdi geçmişten gelen bu fiyat oluşumunun stok akış oranıyla bir ilişkisi olmalı diyor Plan B. Ve yaptığı istatistiksel backtestler sonucunda aralarında logaritmik bir ilişki buluyor. Bunun için logaritmik bir kuvvet tabanı buluyor. Yanılmıyorsam 3.31 olarak belirliyor bu logaritmik tabanı ve modellerinde bu değeri kullanıyor. Ve buna göre piyasa değerlerini de logaritmik olarak zamana yayacak şekilde tespit edebiliyor. Mesela örneğin 2030 yılına gidelim. Biliyoruz ki o zaman diliminde toplamda 20.4 milyon adete yakın Bitcoin yaratılmış olacak. Ve yine aynı zamanda yıllık yeni arz miktarı 82 bin adet civarlarına düşmüş olacak. Bu da şu demek oluyor, stok akış oranı 248 civarlarına çıkmış olacak. Yani şöyle tercüme edebiliriz, daha önce o erken yıllar için baktığımız stoğun 2'ye katlanma süresi 248 yıla çıkmış olacak. Tabii elbette böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek çünkü 2140 yılında tüm stok tamamlanmış olacak bildiğimiz gibi. Bana kalırsa Plan B'nin bu modelini ilerleyen zamanlarda kıracak olan hata da işte bu temelden geliyor. Çünkü bir sınır var fakat modelde öyle bir sınır yok. Model manuel olarak durduruluyor belirli bir zaman aralığında ve şu anda Plan B'nin 3.31 olarak belirlediği kuvvet tabanı bana kalırsa 2030'lara gelindiğinde değiştirilmek zorunda kalacak. Çünkü 2'ye katlanma süreleri toplam arzın tamamlanma süresinin üstüne çıkmış olacak. Bu arada o 248 stok akış oranı 2030'lu yıllar için Bitcoin'in yıllık enflasyonunu %0.004 gibi bir şeye indiriyor. Bakın bunlar inanılmaz rakamlar ve sonuçlarını fiyat anlamında yine bana kalırsa inanılmaz bir şekilde göreceğiz. Naçizane bir düşünce olarak ben bu bütün modellerin kırılacağı yıllar olarak düşünüyorum 2030'lu yılları. Fakat o kısımlara isterseniz en son geçeriz. Kısacası Plan B'nin modeli işte böyle bir model. Şu ana kadar da kabul edilebilir bir hata payı içerisinde ilerliyor. Arkasında anlamlı bir ekonomik düşünceyle birlikte en azından şimdilik hareket ediyor gibi görünüyor. Makul bir ölçümle çalışıyor ve bir noktada ileriye yönelik tahminlerde bulunmamıza yardımcı oluyor. Bunları söyleyebiliriz en azından. Diğer modele geçtiğimizde konuşacağımız kuvvet modeli ve onun sahibi diyebileceğimiz Giovanni, o fakat bu stock the flow modeli için tamamen bir saçmalık diyor. Bunu da belirtmem gerek. Son olarak ben yine de bu stock to flow modelinin şu anki fiyat tahminini ve 2024 yıl sonu fiyat tahminini vermek istiyorum. Diğer model için de aynısını yapacağız ve aralarındaki farkı da görmüş oluruz böylece. Stock to flow modeli biraz önce konuştuğumuz arkasındaki matematikle birlikte şu anda bu bölümün yayınlandığı ilk tarih olan 12 Mart için 68 bin dolar gibi bir tahmin yapıyor. Gerçek fiyat şu anda 72 bin doların üzerinde. Neredeyse göz ardı edilebilecek kadar düşük bir hata payı var burada. Tabii eğer geniş bir perspektiften bakıp bu modellerin karmaşık yapısını da göz önüne alırsak. Bir de şimdi modelin yıl sonu fiyatını verelim. 2024 biterken stock to flow modeline göre fiyat 180 bin doların biraz üzerine çıkmalı. Bize bunu söylüyor. Tabii bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Bu modelin birçok farklı versiyonunu ve farklı ampirik verili halini yarattı Plan B. Hepsinde de ayrı bir sonuç çıkıyor. Biraz önce o modelin en iyi ihtimalle 2030'larda tamamen kırılacağını söylememin nedenlerinden biri zaten bu sürekli güncelleme yapmak zorunda kalınması. Ben bu fiyat tahminlerini verirken ilk yaptığı orijinal çalışmaya göre veriyorum. Çünkü gerçeğe en yakın sonuçlar şu ana kadar hep o çalışmadan çıktı. Yani en azından şu ana kadar daha makul ve kabul edilebilir hata payında sonuçlar çıkartıyor gibi görünüyor. Diğer tüm farklı versiyonlarıyla karşılaştırdığımızda. Şunu da eklemek lazım bence. Plan B bu çalışmada Nick Szabo'nun kıtlık ve kısıtlı arz ekonomisi kavramları üzerine yazdığı yazılardan ilham alarak modeli oluşturduğunu söylüyor. Bir dipnot olarak bunu da belirtmek istedim. Şimdi artık geçelim diğer modele. Kuvvet ya da güç yasası modeli diye çevirebiliriz bunun ismini. Ön not olarak da şunu söyleyebilirim. Bu model bana daha anlamlı ve daha doğru geliyor. Fakat bir noktada bana kalırsa bunun da kırıldığını göreceğiz. Aslında bu bölümü hazırlarken kuvvet yasasıyla ilgili bir Türkçe literatür de aradım ama bulamadım. Mutlaka vardır ama ben bulamamışımdır. Başlangıç için de şöyle kısaca özetleyebiliriz bu modelin felsefesini. Hepimizin bildiği gibi hayatta, doğada ve hatta evrende aslında hemen hemen her şey bir denge içinde. Birçok şeyin birbiriyle anlamlı ve doğrusal bir ölçekte bir kuvvet ilişkisi var. Örneğin kare bir şekil düşünelim. Burada geometrik bir kuvvet ilişkisinden bahsedebiliriz. Şöyle ki, karenin kenarlarını eğer iki katına çıkartırsak, bu karenin alanını dört katına çıkartmış oluruz. Öyle değil mi? Yine aynı şekilde kenarları üç katına çıkartırsak, alanı bu kez dokuz katına çıkartmış oluruz. Ve aralarındaki ilişki bu şekilde devam edip durur. Yani aralarında üssel bir kuvvet ilişkisi var fark edebileceğiniz gibi. Şimdi eğer bu ilişkiyi logaritmik bir ölçekte uzunluk ve alan olarak iki aksa oturtursak, yani bir eksende uzunluk, diğer eksende alan yerleştirirsek, buradaki ilişkinin 45 derecelik bir açıyla ilerleyen bir doğru çıkarttığını görürüz karşımıza. Burası işte çok ilginç. Çok fazla aslında böyle detaylara da girmek istemiyorum ama bir temel oluşturması amacıyla bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Ve henüz çok daha ilginçleşmedi bile konu. Biraz daha bekleyin bence. Başka bir örnek daha vereceğim. Örneğin şimdi hayvanları ele alalım. Herhangi bir hayvanın kütlesiyle o hayvanın harcaması gereken enerji arasında bir ilişki kurarsak eğer, neredeyse bütün memeli hayvanlar aynı doğrusal aksın üzerine oturuyor. İşte bu çok daha ilginç bir şey. Mesela örnek olarak fil bu logaritmik ölçekte doğrusal çizginin en üst noktasındaki hayvan. Bildiğiniz gibi kütlesi çok büyük ve bununla orantılı olarak enerji harcaması da aynı şekilde fazla. Ve fakat kütlesine oranla harcadığı enerjinin logaritmik ölçeği bir sincapla neredeyse birebir aynı. Ya da bir koyunla, bir leoparla, bir aslan, bir at ya da aklınıza gelebilecek her türlü hayvan kütlesine oranla harcadığı enerji bakımından aynı logaritmik doğru üzerinde oturuyor. İşte bu çok ilginç bir şey. Daha da uç bir örnek verelim. Benzer bir şey yine örneğin gezegenler için de geçerli. Bir gezegenin en azından bizim bildiklerimiz arasında olanlar ve ölçebildiklerimiz diyebilirim. Şöyle ki güneşin etrafında dönme süreleriyle gezegenin çapı arasında bir üssel kuvvet korelasyonu var. Örneğin Mars bizden 1,5 kat daha büyük olmasına rağmen belirli bir logaritmik tabanda baktığımızda güneşin etrafında dönme süresini bu ölçekte işaretlediğimizde diğer bütün gezegenler gibi aynı bizim dünyamız gibi aynı doğrusal çizginin üzerine oturuyor. İşte bu bence inanılmaz bir yasa gerçekten. Yasa kelimesinin burada altını çizmek istiyorum tekrardan. İşte bu yasaya bakan bazı matematikçiler aynı şeyin Bitcoin fiyatıyla da ilgili olabileceğini düşünmüşler belirli bir zaman ölçeğine bakınca. Yani şunu diyorlar. Bitcoin fiyatı benzer bir kuvvet tabanı ölçeğinde logaritmik olarak bir doğrultu üzerinde hareket ediyor olması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca ilk konuştuğumuz Plan B'nin modelinde mesela henüz Bitcoin'in fiyatı oluşmayan 2001 öncesi dönemleri için model çalışmazken buradaki kuvvet modeli geriye dönük fiyat olmayan zamanların bile olması gereken fiyatını makul bir ölçüde çıkartabiliyor. Ve diğer modele göre başka bir önemli farkı daha var. Burada fiyat ekseni yani Y doğrultusu logaritmik ölçekte Plan B'de olduğu gibi fakat X ekseni yani zaman doğrultusu yine logaritmik ölçekte. Yani bu bir log-log grafiği. Plan B'nin modelinde sadece bir eksen logaritmik ölçekte. Tabi aslında o da zamanı fiyat modellemesinin içine katarak logaritmik ölçeğe taşımış oluyor ama yatay zaman aksı hala normal ölçekte kalıyor yine de. Yani burada bir fark olarak grafikte de logaritmik olarak bakılıyor zamanı. Ve Bitcoin Power Law olarak aratırsanız mutlaka sonuçlarla karşılaşırsınız. 2017'lerden sonra bir matematikçinin geliştirdiği bir model bu. Ve ondan sonrasında da Giovanni adında bir akademisyenin devam ettirdiği bir ekol. Çok detaylı bir şekilde konseptten bahsediyor ve çok farklı sunumları var. Mutlaka görmenizi isterim. Ben burada daha da sıkıcı bir hale getirmek istemiyorum konuyu çünkü. Matematiksel detaylarına çok fazla da girmek istemiyorum. Bana kalırsa bu model için evrenin bazı kanunlarla hareket ediyor olduğunu anlamamız bence yeterli. Ve bize düşen tarafı belirli şeylerin aralarında bazı ilişkiler olduğunu anlamak. Tabii şunu da eklemek gerekiyor. Burada bahsettiğimiz kuvvet yasası dediğimiz mevzu, eksponansiyel şekilde değişim gösteren, üssel olarak artış olan şeylerle ilgili ve aritmetik hareket eden daha basit ölçeklere uygulanması pek söz konusu değil. Yani matematikçilerin bunun Bitcoin fiyatıyla da ilgili olabileceğini keşfetmelerinin en önemli sebebi, Bitcoin fiyatının da neredeyse üssel bir şekilde büyüyor oluşu. Aslında neredeyse demek biraz da fazla olabilir çünkü 15 yıllık tarihine baktığımızda yıllık ortalama olarak dolar bazında sanırım %150 civarında bir büyüme var. Bunu bileşik olarak hesap edince işte o katlanarak gerçekleşen büyüme ortaya çıkıyor. Ve zaten bu sebeple kuvvet kanununa uyuyor diyorlar matematikçiler. Tabii Giovanni'nin hazırladığı modelde de stock to flow gibi bir kuvvet tabanı belirlenmesi söz konusu. Logaritmik ölçekte çalışmanın temel metriği bu ve Giovanni'nin hesabına göre onun taban ölçeği için bulduğu ampirik sayı 5.82. Bu sayı ayrıca 5.4 ile 5.88 arasında bir marj yaratmak için değişik aralıklarda kullanılabiliyor. Ve bu aralıklarda bizim bildiğimiz şekliyle piyasanın psikolojik evrelerinde hesaba katmış oluyor. Yani coşku ve karamsarlık fiyatlamalarını da içine alan bir doğrultu oluşturuyor. Modele bu açıdan baktığımızdaysa şunu diyebiliyoruz. En azından şu ana kadar bir saat gibi çalıştığı kesinlikle bir gerçek. Bitcoin tarihi boyunca oluşmuş bütün fiyatlar işte bu model aralığının içinde kalıyor logaritmik ölçekte. Hatta formülü çok basit, bunu da vermek istiyorum burada. Bence bir yerlere not alın bunu. Çünkü pek fazla bir yerde bulamayacağınız bir formül. Zaten o yüzden vermek istiyorum ben de burada. Şöyle bir formül yaratmış Giovanni. Ortalama fiyat olarak herhangi bir zaman için kolay bir şekilde tahmini fiyat hesaplamanın formülü şu şekilde. Fiyat eşittir. 10 üzeri eksi 17 çarpı parantez içinde gün sayısı üzeri 5.82. Biraz önce konuştuğumuz o ampirik 5.82 verisini nerede kullandığımızı da görmüş olduk böylece. Peki buradaki gün sayısı ne demek? Bitcoin'in başlangıcındaki ilk bloktan itibaren geçen gün sayısını ifade ediyor. Yani diyelim ki 2030 yılına bakmak istiyoruz. Çok basit bir şekilde 2030'daki o tarihle ilk blok arasındaki gün sayısını bulacağız. Yani diyelim ki 2030'un yıl dönümünde Bitcoin'in başlangıcından itibaren aradan 21 yıl geçmiş oluyor. Ve bu da çok basit bir hesapla 7670 gün demek oluyor. Formülede bu bulduğumuz gün sayısını yerleştiriyoruz. Ve biraz önce verdiğim o denklemdeki işlemleri yaptığımızda karşımızda 400 bin dolar civarında bir fiyat çıkıyor. Bu Giovanni'nin baz senaryosu. Yine daha önce verdiğimiz o ampirik veri aralıklarıyla oynayarak fiyat skalasını genişletebilirsiniz. Giovanni bu kendi modelinde fiyatın birazcık muhafazakar kaldığı düşünüldüğü için çok popüler olmadığını söylüyor. Ve bunun sebeplerini sanırım biraz önceki yaptığımız o denemede anlamış olabilirsiniz çıkan fiyatla. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Onun bu modeline göre de en azından 2033 yılında Bitcoin 1 milyon dolara ulaşmış olacak şekilde hesaplanıyor. Peki bu model bugün için ne söylüyor, bir de ona bakalım. Yine Plan B'de yaptığımız gibi bölümün ilk yayın tarihi 12 Mart için 74 bin dolar gibi bir fiyatı işaret ediyor. Plan B'nin 68 bin dolarına göre çok daha yakın bir tahmin görebileceğiniz gibi. Peki bir de 2024 yıl sonu için ne fiyat çıkıyor ona bakalım. Neredeyse tam olarak 100 bin doları hesaplıyor model. Bu arada yine biraz önce konuştuğumuz gibi bir coşku veya karamsarlık katsayılarına göre bir aralık içinde hesap yapılıyor. Onu da tekrar hatırlatmak lazım. Ortalama makul fiyat olarak 100 bin dolar çıkıyor biraz önceki formüle göre. Ve mesela coşkulu bir fiyat için model 380 bin dolarlara kadar çıkılabileceğini söylüyor. Ya da karamsar ve dip bir senaryo içinse 35 bin dolarlara kadar inilebileceğini öngörüyor. Aslında bu skala biraz geniş gibi görünebilir ama yıllar ilerledikçe logaritmik ölçekte baktığımız için bunun daraldığını görüyoruz geniş ölçekte. Yani bir bakıma herkesin de hep düşündüğü gibi uzun vadede bir fiyat dengesinin oluşabileceğine de işaret ediyor model. Ve ben bu çalışmayı Plan B'ye göre daha gerçeğe yakın görüyorum. Fakat bana kalırsa yine de bu model de hatalı. Bir akademik çalışmaya karşı bunu söylemek aslında çok yersiz ve bence biraz fazla iddialı bir yorum olarak değerlendirilebilir. Ama gelin şimdi ben de kendi fikirlerimi vermeye çalışayım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Giovanni'nin modelinde herhangi bir arz kısıtlılığıyla ilgili bir model altyapısı bulunmuyor. Aslında modelin zaman ölçeğini blok yükseklikleri olarak düşünüp dolaylı yoldan her 210 bin blokta bir gerçekleşen yarılanmanın zaman etkisinin grafiğe yansıdığını da söyleyebiliriz ama bu grafikler bence Bitcoin'de sıklıkla gerçekleşmekte olan bir short squeeze olarak değerlendirebileceğimiz anormal hareketleri tespit etmekten oldukça uzaklar ve reel ekonomik bir temele dayanmıyorlar. En azından önümüzdeki süreç için böyle olacağını düşünüyorum naçizane. Evet, Plan B'nin stock to flow modeli daha ekonomik bir temelli ama bence yine de eksik. Tamamlanmış bir model olması da pek mümkün değil yine ve sadece zaman içinde belki geliştirilebilir çünkü ampirik tahminlere dayanıyor. Ve bence aslında bu yöntemlerin yanında toplam para arzıyla ilişkili yine tabii logaritmik ölçekte ve hatta Giovanni'nin modeline benzer bir kuvvet yasası metoduyla bir grafik hazırlansa belki çok daha doğru tespitler yapılabileceğini düşünüyorum. Ama burada da önümüze şöyle bir problem çıkıyor. Bu bölümde konuştuğumuz o iki modelde de belki fark etmiş olabileceğiniz gibi fiyatın ilişkilendirildiği tek ölçü birimi kesin ve net olan başka bir ölçek. İkisinde de zaman diğer ölçek olarak farklı şekillerde ama kesin bir netlikte kullanılıyor. Benim bahsettiğim yöntemde ise işin içine bir de para arzıyla ilişki giriyor ve para arzının geleceğe yönelik zaman içinde nasıl değişebileceğini tahmin etmemiz sanırım hiç mümkün değil. Yine bence GDP rakamlarıyla veya yaratılan borç oranlarıyla belki ilişkiler kurulabilir. Ya da en azından ben böyle bir ilişki kurulabileceğini düşünüyorum Bitcoin'in fiyat tahminlerinde. Çünkü bu bize ekonomik olarak daha sağlam bir altyapı sağlıyor olacaktır. Ama dediğim gibi böyle bir modelin yaratılabileceğiyle ilgili de oldukça şüpheliyim. Çünkü sanırım bu bahsettiklerim geleceğe yönelik tahmin edilmesi çok zor olan şeyler. O yüzden şu anda elimizdeki en iyi ve sağlam sayılabilecek temelleri olan modeller işte bugün konuştuklarımız. Ama yine de ben iyi anlamda kırılacakları günleri aslında iple çekiyorum. Çünkü Michael Saylor'ın dediği gibi belki de Bitcoin kaçınılmaz olarak bütün modelleri kıran bir şey. Çünkü insan davranışlarını bir kere modellememiz mümkün değil yine. Ve bugün konuştuğumuz çalışmalardaki eksik olan kısım da işte burası. Kuvvet modeli aslında bunu belirli bir aralıkta kendi içine yerleştirmeye çalışıyor. Hatta bugüne kadar baktığımızda oldukça da iyi çalıştığı görünüyor. Ama bu kez Plan B'nin o kıtlık temelli ekonomik düşüncesi eksik kalmış oluyor. Kıtlığın inanılmaz bir short squeeze yaratma potansiyeli var her zaman. Ve bununla birlikte irrasyonel sonuçlar hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkabilir. Ben bireysel olarak bu iki modeli de oldukça muhafazakar görüyorum. O yüzden kendi tahminlerimden isterseniz söz etmeyeyim ve bu kadarını söylemiş olmakla yetineyim. Çünkü bu modellere herhangi bir ülkenin Bitcoin'i bir para birimi olarak kabul etmesini yerleştiremeyiz. Dünyada bulunan 2000'in üzerindeki milyarder insanın Bitcoin'i kabul etmesini yerleştiremeyiz. Şu anda 100 milyon kullanıcısı olan Bitcoin'in 1 milyar kullanıcıya çıkması ihtimalini yerleştiremeyiz modele. Fakat yine de en azından bir fiyat keşfi için işte gerçeğe yakın olarak değerlendirebileceğimiz bugün konuştuğumuz bu iki modelle ilgili ve arkasındaki temel prensiplerle ilgili bir şeyler aktarmak istedim. Bir model nasıl yaratılır onu da görmüş olduk belki biraz. Yine tabii biraz sayısal bir bölüm olmuş oldu ama fiyat konuşacaksak eğer böyle şeyler üzerine konuşmayı seviyorum. Ve bence daha anlamlı bu şekilde. En azından ayakları yere basan temeller atarak tahminler yapmış oluyoruz böylece. Ve şimdi tekrar bu noktada 360 derece perspektifi tamamlayarak konuyu toparlarsak tekrar başa dönelim. Fiyatı bana kalırsa gereğinden fazla odak noktamıza alıp önem veriyoruz. Nereye doğru gittiğimize bakmak elbette önemli ama bunu hash rate rakamlarına bakarak mesela bence yapmalıyız. Bitcoin cüzdan adetlerine bakarak yapmalıyız. Yasal para olarak kabul edilmesine veya bölgesel olarak büyümesine bakarak değerlendirmeliyiz. Fiyat arttıkça bence özgürlük de artıyor, evet. Ama fiyat arttığı için değil, insanlar inanmaya başladığı için. Çünkü inandıkça ve umut ettikçe fiyat artıyor ve Satoshi'nin dediği gibi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. O yüzden sanırım son olarak şunu söyleyebilirim. Mütevazi kal ve Satoshi biriktirmeye devam et. Bunu da fiyat için değil, ilkeler ve değerler için yap. Yeni şeyler söylene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.